Ayrım 13.
Daha 10 yaşındaydık. Çoğumuz adet bile olmamıştı. Annemizin, babamızın bize yardım etmesi olanaksızdı. İnanılmaz bir şeydi bu. Başımıza korkutucu bir olay geliyordu ve anne baba bizi koruyamıyordu. Akıl almaz bir şeydi bu ama gerçekti. Kendi başımızın çaresine bakmalıydık. Eve dönüşlerde okul taşıtını kullanmaktan vazgeçtik. Belediye otobüsünü denemeye başladık. Ne olsa belediyenin aracı daha tenhaydı. Sonra orada yaşlı başlı insanlar vardı. Küçük kızların rahatsız edilmesine herhalde göz yummazlardı. Durmuş oturmuş kimselerden hayır beklememeyi tez öğrendik. Başımıza gelenler karşısında kör ve sağır kesiliyorlardı. Belediye otobüsü öğrenci taşıtından farksızdı. Otobüse özellikle okul durağından binen bu işin meraklısı yaşlı adamlar vardı. Bir kez sahanlıkta duruyordum. Tek başımaydım. Otobüs bayağı boştu. O adamlardan biri yanıma yaklaştı. Kalçama sert bir şey dayadı. Tuhaf tuhaf soluyordu. Adamın hastalandığını sandım. O kadar küçük ve bilgisizdim ki kalçama dayanan sert şeyin adamın penisi olduğunu yıllar sonra anladım. Korkudan taşlaşmıştım. Ne olduğunu anlamıyordum. Sanki sesimi yitirmiştim. Soluğum bile çıkmıyordu. Adamın ne yaptığını görenler vardı ve kimse aldırmıyordu. Zamanla ne anadan, ne babadan, ne okul yönetiminden, ne polisten, ne yolculardan fayda geleceğini öğrenmiştik. Bu oğlanlar ve adamlar her yerdeydiler ve onlarla kendimiz başa çıkmak zorundaydık. Otobüslere toplu halde binmeyi, birbirimizden ayrılmamayı, erkeklerin bakışlarından niyetlerini sezip uzaklaşmayı, otobüsün göreli tenha kısımlarında durup itiş kakışın içine girmemeyi öğrendik. Ve tam utanmamayı, şirretleşmeyi öğreniyorduk ki bizim hafta dolmuşlar işlemeye başladı, otobüslere veda ettik. Tıpkı çocukluğumu unuttuğum gibi bu olayları da atmıştım belleğimden. Yıllar sonra bir kadının yazısını okudum. Otobüslerde okullu küçük kızlara nasıl sarkıntılık edildiğini anlatıyordu. Yazan benim yaşımdaydı. Söz ettiği yıllar öğrencilik yıllarım, okul benim okulumdu. Aman Tanrım, demek o kızlardan biriydi. Aynı eziyetleri çekmiştik. Belki de eskiden birbirimizi tanıyorduk da sonra unutmuştuk. Yazıyı okurken bana ilk kez dokunan, canımı ilk kez yakan oğlanın hain sarı gözleri belirdi karşımda. Ve sahanlıkta bacağıma kamışını dayayan yaşlı adamın buruşuk yüzü, hasta bakışları. Capcanlıydılar. Nereden çıkmışlardı? Sinmiş bekliyorlardı onları ittiğim karanlıkta. Ve sonunda bilincimin aydınlığına giden yolu bulmuşlardı. Nefret ediyordum onlardan. Anneme ne denli haksızlık ettiğimi anladım. Çekingenlik ilk gençlik yıllarımda erkeklerle aramda aşılmaz bir duvar gibiydi. Yıllar boyu annemi suçlamıştım. Bana verdiği eğitimi, beni yaşamdan uzak tutan sıkı düzeni, iyi gitmeyen her şeyin sorumlusu anneler değil midir? Başarılar bizim, çarpıklıklar annemizindir. Yaşam hep kötü ve ürkütücü değildi. Hoş ya da görünüşte hoş yenilikler birbirini izliyordu. Reklamların icadıyla günlerin sadeliğin ötesindeki sönüklüğü bitmişti. Dolmuş, okul dönüşü işkencesinin sonu olmuştu. Kalorifer icadı olmuş, amansız kışlar dize gelmişti. Yaşam eni konu güzelleşmişti. Bu arada ben büyüyordum. Hala sobalı evimizdeydik ama kenti mantar gibi saran kaloriferli binaların yararını görüyorduk. Sıcacık yoğun dumanlar kentin üzerine ılık bir yorgan gibi kaplamaya başlamıştı. Gökyüzünün çelik mavisine kestiği ısırıcı ayazlar yok olmuştu. Sona erenlerin arasında bahçeli tek katlı evler de vardı. Yıkıcılar doymak bilmez bir iştahla yiyip yok ediyorlardı bu evleri. Kalorifer ve apartman uyulmaması imkansız bir moda gibi sarıyordu hayatımızı. Bu arada yeni sorunlar çıkmıştı. Hava kirliliği, trafik, kalabalıklar. Sular büsbütün akmaz olmuştu. Hava gazı, elektrik zırt pırt arızalanıyordu. Gene de sönük yaşamın bitmesiyle yeni sorunların amansızlaşması arasında bir barış dönemi vardı sanki. Belki de bu yalnızca benim büyüme şaşkınlığım ve sevincimdi. Belki de gerçekti. 50 yıllar bitmiş, 60'lar bir ışık demeti gibi yaşama süzülmeye başlamıştı. O dönemi hep bir ilk yaz gibi anımsarım. Bodur gri apartmanları, sevimsiz küçük evleri, bahar gelinleri gibi salınan meyve ağaçlarıyla bezeli bahçelerin çevrilediği bir ilk yaz. Dalları bastı kiraz dizesini çağrıştıran. Babam kalp krizi geçirdikten sonra bahçeyle eskisi gibi ilgilenemiyordu. Bahçemiz cetvelle çizilmiş gibi düzgün çizgilerini yitirmişti. Ufacık bir çocukken oyun alanımı daraltan mısır sıralarını dizim dizim yıldız çiçekleri, kadifeler yok olmuştu. Hayli bakımsız ve cana yakındı bahçemiz. Kokusuz çiçeklerin yerini dalları ürünle bükülmüş meyve ağaçları almıştı. Al al kirazlar, ballı kayısılar, ekşi elmalar. Hiç unutmam, ders çalışırken odamın penceresini açardım. Elma dalları pembe baharlarıyla içeri dolardı. Severdim o görüntüyü. Eve yeni gelen transistörlü radyoyu açar müzik dinlerdim. Alaturka, alafranga, klasik caz, ezgiler ve elma baharları derslerimi güzelleştirirdi. Ama ille de kiraz ağacı. Bahçemizdeki hiçbir meyveyi kiraza değişmezdim. Gerçekten çok güzeldi. Bir yanı sarı, bir yanı pembe, kırmızı, mis gibi kokulu, bal gibi tatlı. Pek manavdan meyve satın almazdık. Kiraz hiç almazdık. Babamla tepsi tepsi, sepet sepet toplardık kirazları. Ağaçtan yenen kiraz kadar lezzetli hiçbir şey bilmiyorum. Annem arada sırada bahçelerden başını uzatır, yıkamadan yemeyin diye seslenirdi. Babam bana göz kırpardı. Anneme fark ettirmeden ağzımızı kirazla doldururduk. Kırmızısı hoşuma giderse toprağa düşmüş kirazları bile alıp yerdim. Ben daha küçükken kirazların pembe ışıltısı yok muydu bahçemizde? Babam kiraz ağacını sonradan mı dikti? Yoksa o gri yıllarda vardı da ben mi çocukluğun hücresinden çıkıp görememiştim? Gri yılların sonuna doğru iki olay anımsarım. Hücremden dünyaya açılan iki pencere. İkisi de acılı anılar. Oturma odamızı soğuk ve gri değil, ışıklı ve sıcak anımsıyorum. Neşeliydik, evimizde eğlenti vardı. Teyzem nişanlanıyordu. Annem ve babam yeni nişanların şerefine arkadaşlarından pikap ve plaklar almışlardı. Konuk odamızda eşyalar çekilmiş, oda dans pistine dönüştürülmüştü. Banyodan yeni çıkmıştım. Üstümde banyonun ılıklığı, yaklaşan eğlentinin tatlı beklentisiyle mutluydum. Tam o sırada bir şey oldu. Radyo bir köşede kara kara durmuş, kara bir haber veriyordu. Gölcük açıklarında fırtınaya tutulan Üsküdar gemisi batmış, 160 yolcu boğulmuştu. Radyo yayını kesmiş, yaz müziğine başlamıştı. Yıl 1958, Mart'ın ilk günü. Annem ağlıyordu. Ben de anneme sarılıp ağlamaya koyuldum. Annem üzgün diye mi ağlıyordum bilemeyeceğim. İlk kez azar işittiğim, dersimi bilemediğim için filan değil, benim dışımdaki bir nedenle hıçkırıyordum. Gözyaşlarıma büyümenin tadı karışıyordu. O gece eğlenti olmadı. Babam yeni çiftin yüzüklerini taktı ve onlara mutluluklar diledi. Üsküdar faciasında hayatlarını kaybedenlere hürmetten plak çalınamayacağını bildirdi. Henüz günde 10-15 kişinin trafikte öldüğü, 20 kişinin anarşiye kurban gittiği yıllardan uzaktaydık. Henüz duygular törpülenmemiş, yüzsüz bir kanıksama insanları teslim almamıştı. Diğer anım Üsküdar olayından daha eski. Hastaydım, anjin olmuş yatıyordum, ateşim vardı. Penisilin iğnelerinin yerleri acıyordu. Teyzem bizdeydi, annem, babam, teyzem beni unutmuş, radyonun başına toplanmışlardı. Hasta halimde ikinci plana düşmem garipti. Salt dikkat kesilmiş, radyoyu dinliyorlardı. Teyzem elindeki kağıda bir şeyler yazıyordu. Arada sevinç çığlıkları atıyor, el çırpıyor, yaşasın filan diyorlardı. Evimizdeki ölçülü hayat rayından çıkmıştı. Arada öfkeleniyorlar, tüh be, Allah kahretsin diye söyleniyorlardı. Babam küfür bile savuruyordu. Hadi beni unuttular, neyse, nezaketi de unutmalarına ne demeli. Durumumdan yakınmıyordum, tersine memnundum. Unutulmuşluğun tadını çıkarıyordum. Kapıldıkları, evimizden taşan, dışarıdaki bir şeyde odaklanan heyecan dalgası beni sevindiriyordu. O gün 57 seçimleri yapılmıştı. Teyzem arada yattığım odaya koşturuyor, yıkılıyorlar diye bağırıyordu. Niyeyse bana açıklama yapmak istiyordu. Annemle babam heyecanını paylaşmaya yetmiyordu anlaşılan. Her şeyi yok ettiler, yokistan'a döndü ortalık. Kuyruklar kuyruklar, sonunda kendileri de yok oluyorlar diye el çırpıyordu. Gerçekten de hiçbir şey bulunmuyordu. Yağ, şeker, kibrit, çikolata, ne bileyim, okula giderken saçıma takmak zorunda olduğum kurdele bile. Ateşin verdiği esriklikle her şeyi olduğundan değişik, bulanık ve güzel algılıyordum. Evimizdeki telaş bana hoş bir güven duygusu veriyordu. Birçok evde benzer coşkuların yaşandığını düşünüyor, rahatlıyordum. Saatler ilerledikçe bizimkilerin heyecanı suskunluğa dönüştü. Haykırışlarla ortaya dökülen öfkeleri çatık kaşlarda, asık yüzlerde durgunlaştı. Bunu da yaptılar dedi babam. Seçime hile karıştırdılar. Annem kara kara düşünüyordu. Teyzem ağlayacak gibiydi. 3 yıl sonra iktidar gerçekten yıkıldığında evimizde 57 seçimlerinin boşa çıkan taşkın sevinci yinelenmedi. 27 Mayıs sabahı annemle babam düşünceliydiler. Okula gidemediğim için üzülüyordum. Ders yılının son günüydü. Sınıfça kendimize pasta ziyafeti çekecektik. Aramızda para toplamıştık. Paralar yanmış, pasta hayal olmuştu. 27 Mayıs öncesi günler çocuklukla gençlik arasına sıkışmış bizler için bilinmezlik doluydu. Büyüklerin bizlerle gerçekler arasına gerdikleri koruyucu perdeler iyice kalınlaşmıştı. Benim çocukluğumda bizlerin dünyasıyla büyüklerinki arasında görülmeyen aşılmaz engeller vardı. Gençliğe büyüdüğümüz yıllarda hayatın yalnız izin verilen yüzünü görebiliyorduk. Sokakta ve evde bizden gizlenen bir şeyler vardı hep. Biz hayata layık değil miydik? Evlerde ve okullarda herkes bizleri bir şeylerden korumak için söz birliği etmişti sanki. Anne babamızın yatak odası kapısı ser verip sır vermeyen bilici gibi gizemini sürdürüyordu. Okulumuz bir kız okuluydu. Oğlanlar neredeydi? Otobüslerdeki o korkunç oğlanların dışındakiler. Yoksa onlar yok muydu? Okul kitapları bir şeyler gizleyenlerin telaşı içinde laf kalabalığı yapıp duruyordu. Rakamlar, tarihler, isimler ve yığınla ayrıntı. Geçmişin özü neredeydi? Geçmiş gibi gelecek de gizleniyordu bizden. Şimdi ise evimizle okul arasına sıkışmış biçimiyle tanıyorduk. Ulusumuzun kahramanlıklarını öğreniyor, Kızılay'da voltalayıp radyoya Gençliğin İstekleri programını dinliyorduk. Kentin gitgide karmaşıklaşıp eski düzenini yitiren merkezi çevreden yanıltıyordu bizi. 60 Mayıs'ının son günlerine doğru okul idaresinden bir görevli sınıfları tek tek dolaşıp evlerimize tek başımıza dönmemizi, sokaklarda gruplar halinde dolaşmamızı, kalabalıklara asla karışmamamızı, polis bizi durdurursa hemen durmamızı, asla koşup kaçmamamızı, hiçbir şey sormayıp hiçbir şey söylememizi bildirmişti. Tek başına yaşam yoksa o günlerde mi başlamıştı? Gene de bir şeyler seziyorduk. Sokakta büyüyüp gelişen bir oluşum. Evin ve okulun dışındaki o bilinmez, o büyüleyici sokakta. Her tarafta 555K yazılıydı. 5. ayda, 5. günde, 5. saatte, Kızılay'da. Tek düze yaşam bitmişti ya da bitiyordu. Bunun ayrımındaydık. Bizi daha ne kadar çocukluğun korunaklı bahçesinde tutabilirlerdi ki? Sokak bizi çekiyordu. Köşe başlarında serüven kokusu vardı. 27 Mayıs sabahı annemle babam düşüne dursunlar, komşular sokağa fırlamıştı. Sanki o gün bayramdı. Herkes göbek atıyordu. Ne kadar da oyun düşkünüymüş bizim komşular meğer. Her yan bayraklarla donatılmıştı. Herkesin evinde ne de çok bayrak varmış. İnsanlar yoldan geçen bir subay gördüler mi yakasını bırakmıyor, boynuna sarılıp öpüyorlardı. Meğer subayları ne çok severlermiş. Annem babama bizim de bayrak asıp asmayacağımızı sordu. Babam, dur bakalım hanım dedi, acele etme. Bakalım neyin nesiymiş bu hareket. Babam olup biten üzerine ne düşündüğünü sormak üzere amcazadesini aradı. Bu bay politikayla ilgilenirdi. Babama ne dediğini çok iyi anımsarım. Ben evimde işimle gücümle meşgulüm. Abi beni rahatsız etme. Babam telefonu kapatırken şaşırmıştı ama gülümsüyordu. Tedirgin bu hergele dedi. Enikonu korkuyor. Niye acaba? Annemle babam parasızlıktan, hastalıktan, borçlu kalmaktan, çocuklarını iyileştirememekten, derslerini iyi hazırlayamamaktan, özellikle annem komşuların hakkınızda söyleyeceklerinden korkardı. Ama iktidardan asla. 27 Mayıs çocukların evlerde ve okullarda hapsoldukları yetiştirme hücrelerinin duvarlarını yıkmıştı. Sokak birdenbire evin içine girivermişti. Artık çocukların önünde şu konuşulur, bu konuşulmaz diye bir şey kalmamıştı. Kavramlar birbirine karışmıştı. Okullar bile suskunluklarından sıyrılmışlardı birazcık. Pek çok şey söyleyip de hiçbir şey söylemeyen ders satırlarının arasında gerçeğin yüzü arada sırada bir görünüp bir kayboluyordu. 27 Mayıs'tan sonra biz çocuklar daha çabuk büyüdük. Bir sabah babam elinde gazete heyecanla sokaktan eve daldı ve "Hanım," dedi, "haberin var mı? İşçi partisi kurulmuş. Seçimlerde oyumu onlara vereceğim, haberin olsun." Bunun üzerine uzun uzun seçimlerde kime oy vermenin daha doğru olacağını tartıştılar. seçimi ve oylarını ikisi de nedenli önemsiyorlardı. Bu onların yurttaşlık göreviydi ve en iyi biçimde yerine getirilmeliydi. Zavallı annemle babam yaşam boyu hep görev üstlendiler. Bir gün de hani bizim hakkımız demediler. Annem Halk Partisi'ne oy verirdi. 1950'de Demokrat Parti'ye oy vermemeliydin derdi babama. Ne münasebet derdi babam. Oyumla tek parti istibdadının yıkılmasına katıldım. Aman neyi yaptınız derdi annem. Sen ve senin gibiler. Yoo derdi babam. Çok muhafazakarsın hanım. 50'de öyle davranmak gerekliydi. 54'te gidişat belli oldu. Artık doğrusu bir daha demokratlara oy vermemekti. Ben de öyle yaptım. Ben Halk Partisi'nden şaşmam derdi annem. Hiç olmazsa Atatürk'ün kurduğu parti. Kuşkum yok. Demokrat Parti'ye oy vermemesinin bir nedeni Menderes'in üniversite öğrenimini 30'undan sonra yapmasıydı. Annemin aydın bürokratlara güveni sonsuzdu. Hiçbir şey kurulduğu gündeki gibi kalmaz hanım derdi babam. İyiye ya da kötüye gider. Annem benim İsmet Paşa'ya saygım var deyip kestirip atardı. Elbette derdi babam. Unutma ki İsmet Paşa tek bir kişilik değildir. O bir kişilikler bütünüdür. Milli mücadelenin Miralay İsmet'ine benim de saygım var. Lozan'ın İsmet Paşa'sına, muhalefet lideri İsmet İnönü'ye şapka çıkarırım. Ama milli şef İsmet İnönü'yü hiç sevmiyorum. İsmet Paşa'yı gazetelerdeki resimlerinden tanıyordum. Sevimli bir ihtiyardı. Tam bir dede. Üstelik Uşak'ta başına taş bile atmışlardı. Nasıl kıymışlardı yaşlı adama? O hoşgörülü ihtiyarın iktidar elindeyken korkunçlaşabileceğini düşünemiyordum. Annem gülmüş, sen ruhen muhalifsin demişti babama. İktidarları sevmiyorsun. Onun için bütün arkadaşların vekalette yüksek mevkilere geldikleri halde sen müdür muavini bile olamadın. Gerçekten de babam yaşamı boyu idarecilik ve idarecilerle bağdaşamamıştı. Ben küçükken kısa süre bakanlık müfettişliği yapmış, üstleriyle anlaşamayıp öğretmenliğe dönmüş, kendi deyişiyle yükselenleri kutlama kuyruklarında yer almadığı ve bakanlığın sakıncalı gördüğü öğretmenler hakkında üstlerinin istediği gibi değil, kendine göre rapor yazdığı için çabuk veda etmişti idareciliğe. Annem babama muhalefetçi ruhu yüzünden sık sık takılırdı. Ama yazıklanır bir hali yoktu. Tersine babamı övüyordu. Öyle ya, herkes güçlüden yanaydı. Güçten hoşlanmayan koca her kadına nasip olmazdı. Babam iyiye gidişin işçi partisinde olduğuna inanmıştı ki 61 seçimlerinde oyunu onlara verdi. Annemin fikrini çelmeye hayli uğraştı. Annemin oyunu hala merak ederim. Sonradan işçi partisine oy attığını söylemişse de ben pek inanmıyorum. Babamın gönlünü etmeye çalışıyordu sanırım. Bu arada babamın da aklını kurcalayan şeyler yok değildi. Babam her kesim halkın parlamentoda temsilinin gerekliliğine inanıyordu. İnanmasın da ne yapsın ki? Eşrefoğluydu. Bir de öğretmenliği onu rahat bırakmıyordu. Devletin tamircilerin, ustaların, işçilerin eline teslim edilmesini kabul edemiyordu. Ona göre işçi partisi iyiydi, hoştu. Tabii işçi sınıfının iyiliği için çabalamalıydı filan da bu işi aydınların gözetiminde yapması gerekmez miydi? Yani şimdi ülke sorunlarını okumuş yazmış bir adam mı daha iyi bilirdi yoksa cahil bir tamirci mi? Babam eşraf oğulluğundan esnaflığa düşen kardeşlerini unutuyordu. Annem de bu nokta üzerinde duruyor, eğitim diyordu da başka şey demiyordu. Zayıflayan dinsel inançlarının yerini tutkulu bir eğitim düşkünlüğü almıştı. Artık büyümüştüm. Annem ve babamla düşünce arkadaşlığı kurabiliyordum. Aramızdaki duvar bel veriyordu. Onların kitaplarını okuyordum. Elma dallarının girdiği odamda. Transistörlü radyonun eşliğinde Balzac'la, Dickens'la, Tolstoy ve Dostoyevski ve sonraları Gorgi ile tanışıyordum. Onların konuşmalarını dinler, bazen söze karışırdım. Dikkat etmiştim, artık beni susturmuyorlardı. Küçüklerin aklı ermez ya da ayıptır karışma tavırları değişmişti. Büyükler kulübüne katılmıştım anlaşılan ya da katılmaya adaydım. Neyse bir gün annemle babama eğitimin yalnızca okulda olamayacağını, gerçekte okulun çocuklara hayatın çok dar bir bölümünü gösterdiğini filan söyledim. Nasıl olup da böyle konuşmuştum bilmiyorum. Annemle babamın kültür adını verdikleri bilgilerden yakınmıyordum ama herhalde kendimi yaşam karşısında iyice bilgisiz ve savunmasız hissediyordum. Hiç unutmam, babam gazetesine bırakıp dikkatle yüzüme bakmıştı. Sanki sözlerimi aklında tartıyordu. Bense pot kırdığımı düşünüp utanıyordum. Babam, bu da bir görüş dedi. Doğruluk payı büyük. Cesaretlenmiştim. Bir atılım daha yaptım. İnsan hayatı yaşadığı kadar bilir dedim. Sen bir öğretmensin. Birçok şey biliyorsun. Ama bir işçinin hayatını bilemezsin. Çünkü onun gibi yaşamıyorsun. O kendi hayatını senden iyi bilir.